Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Alkan Adakaner.
Evet, bu ikisi bile Taha yok. Logoyu değiştirdik, Taha'yı şutladık.
Evet, artık Taha olmayacak.
Taha Gamescom için pasaport işleriyle uğraşıyor. Gamescom'a gidecekler. Ama Taha biraz şaşkın kalmış, pasaport işiyle bayağı bir uğraşıyor.
Evet, ya gerçekten vizede de çok uğraştırıyorlar. O da ne yapacağını şaşırdı. Çok fazla zaman yok. Hak
evet,
veriyorum.
Eksik belgeleri de varmış. Koşturup duruyor. Alkan sağ olsun işini gücünü bıraktı. İkisi bir de bizlere burada eşlik edecek. Umarız yine eğlenceli bir program ortaya koyarız. Çünkü Alkan var. Pek şüpheliyim bu. Şaka yapıyor tabii Alkan. Evet, hemen teknoloji haberleriyle başlayalım çok uzatmadan. Intel 6 tane yeni Haswell tabanlı işlemci lansmanı yaptı. Bunlardan bir tanesi çok önemli. 3250 Pentium G3250. Anakart üreticileri tarafından merakla beklenen bir işlemciydi. Çünkü 64 dolarlık yurt dışı fiyatıyla en çok satacak işlemciler arasında olacağı düşünülüyor. Çiğ çekirdekli bir işlemci. Genel olarak özelliklerine baktığımızda 3 MW cache sahip olduğunu, 1100 MHz GPU frekanslı yer aldığını ve DDR1133 uyumlu olduğunu görüyoruz. 53 Watt'ta çalışma değerine sahip, ısıl tasarım değerine sahip. Bu da serin serin stok fanlarla çok rahat kullanabileceğimiz bir işlemci olduğunu gösteriyor aslında. En üst lansedilen en üst işlemci de bir Core 3 işlemci. Yani bu işlemciler aslında giriş seviyesi işlemci lansmanı oldu. 6 tane bu tip işlemcimiz var. Bu işlemci Core 3 4370 olarak model isimlendirilmiş. Çiğ çekirdekli 4 thread'den oluşuyor. Yani Windows'a baktığınızda 4 tane işlemci varmış gibi görüyorsunuz ama aslında çiğ çekirdekli bir işlemciden bahsediyoruz burada. 4 MB tampon belleği var. 3.8 GHz çalışma frekansına sahip. Bellek GPU frekansı olarak 1150 MHz, bellek frekansı olarak da DDR3 1600 MHz belirlenmiş. 149 dolar fiyat olduğunu söylemiştik. 64 dolarla 149 dolar o fiyat aralığında yeni işlemciler lanse edildi. Giriş seviyesi işlemciler, performansları konusunda pek bir şey söyleyemiyoruz. Umarız elimize ulaşırlar en erken şekilde ve biz de test etme fırsatı buluruz. Haswell E işlemcilerin lansmanıyla beraber de DDR4 belleklerin artık fiyat listelerinde yer almaya başladığını görüyoruz. DDR4 bellekler geliyor geldi derken 2014'ün sonunu bulduk.
Evet.
2013'ün sonunda bekliyorduk aslında. Öyle haberler vardı.
Aslında oyun dünyasını ilgilendiriyor. Hani oyunlardaki performans nasıl etkilenecek filan. Biz de evet, bu bakımdan merak ediyoruz.
Şimdi band genişliği oyunlarda tamam belli bir değere kadar FPS değerlerini etkiliyor ama aslında oyunlara çok da büyük etkisi olmuyor Alkan. Çünkü aslında DDR3 bellekler çok yüksek hız değerlerini sunuyorlar. Bu band genişliğinden daha fazla timingler oyunları çok fazla etkiliyor. Timing değerleri hakkında DDR4'lerin şu anda henüz ortaya konmuş bir değer yok. İlk olarak da fiyatı listelenen Crucial'ın bir belleği olmuş ve Norveç'te bir fiyat listesinde kendine yer edinmiş. Genel olarak fiyatına baktığımızda birazcık fazla. Yani fiyat olarak şu anda Norveç'te 1300 dolarlık 64 GB tabii bu bellek.
1300.
Evet, 64 GB'lık bellek eti için 1300 dolarlık fiyat etiketi belirlenmiş. Amerika fiyatının 800-900 dolar civarında olacağı konuşuluyor. Bellek hızı da 2133 MHz'miş default hızı. Bakalım yaygınlaştıkça ucuzlayacaktır. Zaten işlemciler de şu anda çok yaygın değil. Yavaş yavaş DDR4 testi 2015'te kendini gösterecek. Ben 2015'in sonuna kadar da çok yaygınlaşmazlar diye
zaten fiyat düşmeden kimse de kolay kolay yaklaşmayacaktır diye düşünüyorum ben yani.
Birazcık abarttı gerçekten evet. De. Bir diğer haberim de Adata'dan geliyor. Adata'da hızlaşırtmaya odaklanmış DDR3 belleklerinin tanıtımını yaptı. 3100 MHz'de çalışan bellekler. Özellikle soğutucularıyla fark yaratıyorlar. Çok özel bir soğutucu tasarımına sahipler. Genel olarak da Extreme Memory Profile 1.3'ü destekliyorlar. Bu destek sayesinde de en azından hızlarını, frekanslarını direkt olarak anakartla uyumlu bir şekilde konuşarak ayarlayabilecekler. Bu da kullanıcıların çok az uğraşla yüksek frekanslı, yüksek timing değerlerine, yüksek derken aslında düşük timing değerleri demek daha doğru olur. Yani yüksek timing hızı mı demek daha doğru oluyor? Herhalde öyle bir şey diyeceğiz çünkü timing değerleri düştükçe bellekler hızlanıyor. Bellekleri kullanabilecekler anlamına geliyor. Tasarımları gerçekten agresif olmuş. Yani piramit şeklinde soğutucu. Hı. Ama gerçek kasaların içinde çok görmüyoruz.
Aslında zaten soğutucular hani bizim oyun dünyasında zaten en çok şikayet edilen şeylerden biri. O bilgisayar ısındıkça oyun performansı inanılmaz düşüyor.
Evet, gerçekten öyle.
Özellikle Türkiye'nin güneyinde falan yaşıyorsanız işiniz çok zor yani.
Gerçi o tarafta klimayı kullanıyorlar biliyorsun. Elektrik bedavaymış o taraflarda. Ben öyle
yok, Akdeniz'de pek bedava değil. Ama yani hani çok önemli gerçekten.
Ben güney deyince güneydoğu diye hani baktım.
Olabilir.
Ama Adana'da değil mi?
Biz bayağı bir elektrik faturası ödüyorduk yani.
Doğrudur, gerçekten öyle. Durum böyle arkadaşlar. Teknoloji dünyasında ilk 3 haberim benim bu şekildeydi.
Şimdi hemen oyun dünyasına geçelim arkadaşlar. Oyun dünyasından ilk haberimiz ülkemizi de çok ilgilendiriyor. Crytek'te önemli ayrılıklar yaşanıyor. Biliyorsunuz Crytek Türkiye'de kurulmuştu ve önemli çalışmalara imza atma aşamasındaydı. Bir mob oyunları vardı, Arena of Fate diye. Hunt diye bir oyunları geliyordu. Third person shooter oyunu ve son olarak da zaten popüler bir oyun Homefront The Revolution vardı. 3 oyunun yapımı devam ederken Crytek'te mali sıkıntıların baş gösterdiği söyleniyordu. Ve iki önemli ayrılık yaşandı. Bu ayrılıklardan biri bir yazılımcı. Tiago Souza ID Software'e geçtiğini açıkladı. Yeni Doom projesinde çalışacak ve aynı zamanda ID Tech 6 üzerinde çalışmalarına devam edecek. Diğer bir çalışansa Mike Reed, Crytek'te önemli çalışmaya imza atmıştı. Christ 3 ve Rise Son of Rome'da önemli görevler üstlenmişti. Fakat tabii bu iki oyunda beklenenden aslında şeyi veremedi.
Evet, demek ki çok önemli bir adam değilmiş. Yani orada en önemli rolde yer alıp da böyle oyunları ortaya koyunca. Evet. Hani Xbox One sahipleri şimdi Rise of Rome hakkında konuştuğum zaman şey yapacaklar. Bozulacaklar belki ama oyuna grafiksel olarak iyi, oyun olarak kötü bir şeydi.
Evet ya, grafiksel olarak gerçekten hani ben de çok beğenmiştim ama evet, oyun olarak benim beklentim
çarşı oldu. Tamam, full HD değildi. O konuya çok girmek istemiyorum evet, ama.
Ama grafikler dehşetti yani, ben çok beğenmiştim. Evet. Hani bu iki önemli ayrılık da aslında şirketin gerçekten sallandığını gösteriyor. Ben Crytek'in aslında son dönemleri biraz fazla büyüdüğünü düşünüyorum. Yani Uzak Doğu'ya açıldılar, orada stüdyoları vardı, Ukrayna'da var, Kuzey Amerika'da var.
Bir de ardılı bir şekilde proje duyuruyorlar sürekli olarak. Free to play oyunlar olsun, normal oyunlar olsun, sürekli bir duyuru içindeler ama elle tutulur gerçekten bu onları yukarı taşıyacak, milyonlarca satacak bir oyun ortaya koyamıyorlar. Crysis serisine ben çok takıldıklarını düşünmekteyim onların. Crysis tamam iyi bir seriydi ama birinci oyunun etkisi, üçüncü oyunun satışında hani çok başarı sağladı. Aslında birinci oyundur Crysis. Yani evet, iki, kesinlikle. Üç değil. Bence ikide bitireceklerdi onu. Başarısız bir oyundu zaten. 3 bence başarısızlığı devam ettirdi. Oynarken çok sıkıldığım oyunlardan bir tanesidir Crysis. Sadece hani ne yapmışlar, Türkçe seslendirme nasıl diye baştan sona kadar devam edip baktığım oyunlardan bir tanesi oldu. Bir başka seri ihtiyaçları vardı. Onlar free to play'de şanslarını denediler. Anlaşılan o ki o da tutmadı.
Şu an için evet. Bu projeler bakalım neler olacak, biz de çok merak ediyoruz. Crytek Türkiye'den de son dönemlerde ses seda yok bu arada. Yani umarım İşler kötü gitmiyordur çünkü Türk oyun piyasası için önemli bir firma. En azından Türkçe oyun çıkarmaları bakımından.
Evet, doğru.
Hemen bir diğer haberime gideceğim. Bu defa iki erteleme haberi var bende. Bir tanesi Battlefield Hardline 2015 yılına ertelendi.
Çok üzüldüm yani. Ne bekliyordum ha.
Zaten büyük eleştirilere uğramıştı bu oyun. Visceral Games tarafından geliştiriliyordu. Yani hani açıkçası ben kimsenin de bu şeyi önemsediğini düşünmüyorum. Aynı senin gibi. Battlefield 4'ten sonra Hardline gerekli miydi? Biraz Payday'e özenmişlerdi biliyorsun.
Aslında onu DLC olarak premium sahiplerine verebilirlerdi.
Evet, oynanış yapısı aynı zaten.
Yani işte işte.
Sadece farklı bir mod gibi görünüyordu. Tabii senaryo modunda da önemli kişiler yer alıyor ama hani bilemiyorum, ben çok da oyuncuların üzüleceğini düşünmüyorum. Diğer erteleme haberi ise bu da sizi çok üzülmeyecektir. Dragon Age Inquisition. Neden üzülmeyecek? Aslında sadece bir ay ertelendi oyun. 18 Kasım'a ertelendi. O yüzden hani böyle çok büyük bir erteleme olmadığı için ben oyuncuların üzüleceğini düşünmüyorum ama.
Ama bir ay oyuncu için yıl gibi bir şey ya. Şimdi Grand Theft Auto'nun bir hafta ertelendiğini düşünüyorum da. Yani o bile tam 14'ünde beklerken Eylül'ün bir hafta ertelense yani üzüntü yaratır çok.
Tabii ama yine de işte Dragon Age Inquisition bir GTA değil. Hani bunu da kabul etmek gerekiyor. İkinci oyun kötüydü zaten. İlk oyun çok iyi olmasına rağmen bence kötüydü. Bu ertelemeler bence oyuncuları da çok üzmeyecek ama yine de bunları değinmek de önemli. Çünkü yani elektronik arstan geliyor bunlar.
Şimdi ben tabii ki bir hardcore oyuncu değilim. Hani bunu söylemek gerekli ama bu oyunun da ismini senden duydum yani şimdi böyle bir oyunun çıkacağını. O kadar yani.
Dragon Age 200.
Dragon Age, Dragon Age çok oynayan bir yani takip eden bir seriyi takip eden birisi değildim. Seri yeni bir oyun ekleneceğini hani o kadar ilgisiz.
Şöyle ben de mesela bu tarz oyunlarla ilgili duymaya rağmen Dragon Age Inquisition beni çok fazla heyecanlandırmıyor. Bir The Witcher 3 değil yani.
Evet.
Sonuçta.
Öyle bir durum var gerçekten. Teknoloji dünyasına döndüğümüzde Windows 9'la devam edelim. Aslında Windows 9 mu? Windows 8.1'in yeni güncellemesi henüz tam ortaya çıkmadı. Tartışmalar devam ediyor ama Norveçli bir yazılımcı yayınladığı genel olarak, daha doğrusu Norveç dedim, Belçikalı. Norveç aklım o bellek şeyinden gitti. Bellek ilk Norveç fiyat listelerinde yayınlandığı için. Belçikalı bir yazılımcının yayınladığı ekran görüntülerinden büyük bir tartışma kopmuş durumda. Acaba Windows 9 mu bu yoksa Windows 8.1'in yeni versiyonu mu diye. Buradaki ekran görüntülerinde en öne çıkan şey ise başlat butonu. Gerçek anlamda başlat butonu. Neredeyse her güncellemede başlat butonu geliyor diye haber yapıyoruz ama. Gerçek anlamda başlat butonunun görünüyor oluşu. Windows, yani Windows 8'den sonra Microsoft zaten akıllandı diye düşünüyorum.
O zaten mobil cihazlar için genellikle düşünmüştü.
Yani Windows mobil 8. cihazlar için geliştirilmiş bir arayüzü dev ekranlara taşımak başarısız oldu. Dünya genelinde de zaten satış rakamları net bir şekilde bunu gösteriyor. Şimdiki arayüz daha akılcı duruyor. Eskiye dönülmüş gibi duruyor ama Metro UI'yi yine de o başlat butonunda kullanmayı tercih etmişler. Widgetler var. O aktif kutuları yine başlat butonunda görüyoruz. Çok gerekli mi? Bence değil. Yani kim kullanır bilmiyorum ama Sonuçta başlat butonu bir şekilde geri dönecekler. Bunu da olabilecek en temiz şekilde yapmaya çalışıyorlar ki tükürdükleri yalandı, yaladı olmasın yani. Böyle bir
zaten
şey olmaz.
İnsanlar Windows 7'den pek vazgeçmek istemiyorlar hani.
Evet. Şimdi Microsoft hakkında bir diğer haber de var. Şimdi vazgeçmek istemiyorlar diyorsun ama Finlandiya'nın ekonomi bakanı demiş ki Microsoft Finlandiya'ya ihanet etti. Böyle bir açıklaması var. Çünkü biliyorsunuz Nokia çalışanların hepsini işten çıkartıyorlar. 18 bin işçi çıkartıyormuş Finlandiya'da. Ha. Demiş ki yani Nokia'yı satın alma sürecinde işçilere sahip çıkacağını, firmanın ismini koruyacağını söylemişti. Ama görünen o ki 18 bin işçi şu anda işsiz diyor.
Kapitalist dünyaya hoş geldiniz diyor.
Aynen bu da. Yani Finlandiyalı bakanlar da çok hayalperestlermiş yani. Çok kolay tahmin etmek.
Zaten büyük firmalar yani karlarını düşünürler. İşçiler falan.
De Avrupa'da işçi çalıştırılır mı ya? Yani Çin diye bir yer varken. Yani oradaki haklarını ödemek tabii ki Amerikalıların pek işine gelmez. Çünkü ucuz işçilik herkes artık.
Bir de Finlandiya diyoruz. Yani. Avrupa ekonomisinin de üst sınırında olan bir yer.
Yani gerçekten öyle. 18 bin çalışan işsiz olacak ve ekonomi bakanı demiş ki biz Microsoft'un bize bir tane de işte bilgi işlem merkezi şeyi vardı, sözü vardı. Data center kuracaktı buraya. Şimdi onu yakından takip edeceğim demiş. Hani ne yapacaklar, ne edecekler diye. Microsoft da çok korktuk diye açıklama yapmıştır herhalde ya da hazırlanıyordur.
Bence bir yaptırımda uygulayamazlar gibi.
Bence de uygulayamazlar. Ne yapacaklar ama yaptırımın babası Rusya'dan gelecek Amerikalılara. Çünkü Intel ve AMD'deki açıklardan korkarak kendi işlemcilerini, Baykal kutusunu kendi işlemcilerini geliştirmeye başlamışlardı. Evet. Ve hükümet bilgisayarlarına, devlet bilgisayarlarında artık Intel ve AMD işlemciler, Amerikan malı işlemciler kullanmayacaklardı. Şimdi olayı biraz daha abartıyorlarmış. IBM, Microsoft gibi şirketlerin yazılımlarını da kullanmamaya karar vermişler ki geçen sene 8,5 milyar dolarlık iş yapmış Amerikan şirketleri sadece yazılımlardan ve %70'ini hükümet oluşturuyormuş. Hükümetin alım yaptığı şeyler, devlet kuruluşlarının
büyük bir etki edecek gibi düşünüyorum.
Evet gösteriyormuş. Şimdi Rusya bu IBM'di, Microsoft'ta bunları da banlamayı düşünüyor ülkeden. Özellikle devlet alımlarında. %70'in kesildiğini düşünürsen gerçekten çok büyük bir darbe alacak Amerikan şirketleri. Yerel yazılım şirketlerini destekleyecek bir kanun tasarısı üstünde de çalışıyorlarmış.
Acaba diyorum bu Edward Snowden Rusya'ya sığınma hakkı aldı Rusya'dan. Ondan sonra Edward Snowden'ın verdiği bilgilerle bir şeyler mi düşündüler bilemiyorum ama.
Kesinlikle onlara çok ekstra bilgiler vermiş olabilir, açıklardan bahsetmiş olabilir ve belki de açıklanmayan bu biliyorsunuz aslında bu kişi dinlenme skandallarını ortaya çıkartan kişidir. Amerika'nın herkesi dinlediğini, açık kapıların olduğunu, NSA skandalının arkasındaki isim, bunun ortaya çıkmasını sağlayan isim Amerika peşine düştü, o da Rusya'ya kaçtı bu kişi. Ondan bahsediyoruz. Hani ismini söylüyoruz ama belki ismini tam olarak algılayamayabilir evet. İnsanlar. Büyük ihtimalle Rusya bazı bilgiler verdi ki Rusya bu kadar alelacele olayı toparlıyor ve birdenbire bu işten çıkıyor. Bence Türkiye'nin de yapması lazım bu aslında.
Bence bizim yapabileceğimizi sanmıyorum açıkçası. Öyle bir şey olur mu?
Aslında
zor
var ya Alkan, çok zor gibi görünüyor. Ama o kadar kolay şeyler ki. Mesela metro değil mi? Bize çok zor görünüyor. İstanbul'da metro diyoruz. Kaç yılda? 12 yılda falan yapılabilen metrolara bak. Hani 12 yılı geçtim. Cumhuriyet tarihinden bugüne kadar geldiğimiz noktaya bak. Avrupa'da, Polonya'da çalışan bir Türk şirketi var. İhale almışlar, çalışıyorlar, bir metro yapacaklar. Çok kısa bir sürede, 2 sene içerisinde neredeyse İstanbul'un 2 katı metro şeyi var adamların verdikleri.
Polonya ekonomisi de inanılmaz falan da değil yani.
Yani evet yani. Ve orada adam şunu söylüyor, çalışıyorlar Avrupa standartlarında. İşte metallerin ucuna falan böyle şeyler takmışlar. Korumalar ki üstüne düşersen falan o tellerin falan sana batmasın diye. Spiker soruyor, diyor ki nasıl diyor denetlemeler burada diyor. Ayda 4 kere denetleniyoruz diyor adam. Ciddi şekilde denetleniyoruz. Hala içeride müfettişler var ve bakıyorlar diyor. Bunları burada görmediler mi diyor. Kızarlar ki biz diyor Avrupa şirketiyiz diyor. Uluslararası bir şirketiyiz ve bunlara önem veriyoruz diyor. Türkiye'de nasıl diyor? Türkiye'de iş yaptınız mı diyor. Tabii Türkiye'de bir doğalgaz çevrim istasyonu yaptık diyor. Yaklaşık olarak 8 ayda teslim ettik diyor. Ama diyor taleplerimiz yani 5 kere falan talep geçtik, bir kere denetlemeye gelen olmadı diyor. Ve çok üzüldük biz diyor. Çünkü bizim için denetlemeden takdirli geçmek her zaman bir gurur kaynağıdır. Biz bunu referans olarak gösteririz diyor. Türkiye'de denetlenmedik diyor mesela.
İşte ben de Türkiye'de yetenekli insan çok fazla.
Var yani. Demek ki evet. Bir şirket var. Avrupa'da parayı aldı mı şakır şakır yapabiliyor bunu.
Ama işte bunun bir devlet projesi olması ayrı bir şey. Ben işte ondan çok ümitli değilim ama yapılabilir tabii ki.
Evet.
Ama
İnşallah akıllanır birileri. Birileri görür. Çünkü bizim ülkede şöyle bir olay var. Ben Alkan'a projeyi veriyorum. Alkan projeyi kazanıyor. Alkan gidiyor Talha'ya veriyor. Talha gidiyor Ersin askerden gelmiş ona projeyi veriyor. Hepsi para kazanıyor. Bu nasıl bir ihale? Evet. Niye o en aşağıdaki adam ihaleye girip direkt almıyor? Madem bu metroyu yapabiliyor filan.
İlk ihaleye alan parasıyla giriyor.
Aynen.
Yeteneği olana veriyor filan.
Taşeronu iş yapıyor filan böyle. O yüzden de işte iş bitmiyor ya da bittiği zaman su damlıyor metromuzda. Biliyorsun şimdi bu Marmara Ray'da da bayağı bir tartışılıyor.
Ankara'ya zaten bir yeni deniz getirmişti bile.
Aynen. Sıkıntılarımız var. Buradan konuşunca insanlar direkt sanki biz hükümetin yaptıklarını eleştiriyormuşuz gibi geliyor ama bu bir devlet. Devlet bizim devletimiz. Başta evet. AKP'si de olabilir, CHP'si de olabilir. Sorunları konuşmazsak hiçbir zaman çözüme ulaşamayız. İyi olana iyi diyeceksin.
Evet.
Sorun varsa da üstüne gideceksin ki bizim çocuklarımız daha yerlerde yaşasınlar. Tamam, metro olması güzel bir şey. Metrobüs birçok insanın işine yarıyor. Daha iyisi var ama.
Evet.
Ve bu paralarla daha iyisi yapılabiliyor arkadaşlar. Bunu da her zaman aklınızın bir ucunda tutun diyorum.
Şimdi oyun tarafına geçelim arkadaşlar. Evet, şimdi Türklerden bahsettik. Yetenekli isimlerimiz var dedik. Tunay Çakmak ve ekibi, Avusturya'da yaşayan bir Türk Tunay Çakmak, yeni bir sanal gerçeklik cihazı ortaya çıkarmışlar.
Müthiş bir cihaz ya.
Evet, Virtualizer.
Evet, ben hatta gariptir o Virtualizer'ı gördüm. Şahsı Türk olduğunu bilmiyordum.
Evet.
Yani ama yine de şey dedim yani, ilk çıkan cihaza göre çok daha iyi bir konuma getirmiş.
Evet, bu Virtualizer nedir dersek arkadaşlar, bir bebeklerin örümcekleri olur ya, onun gibi bir cihaz var, onun içine giriyorsunuz bebekliğinizdeki gibi ve onun üzerinde yürüyorsunuz, adım atıyorsunuz ve
zıplayabiliyorsunuz.
Evet. Titreşim özelliği de var, bu tür güzel özellikler de koymuşlar.
Ve oturabiliyor.
Oturabiliyor. Mesela tank kullanırken oturuyorsunuz ve elinizi şöyle yapıp, işte elinizde V-Mode vardı elinde mesela videoda. V-Mode gibi tutuyorsunuz ve tankla ateş ediyorsunuz filan.
Ve Kinect gibi bir cihaza da ihtiyacı yok hareketlerimizin algılanması
evet,
için.
Evet, tabii o gerçekliği oluşturabilmesi için Oculus Rift'e ihtiyaç duyuyordu. Hani belki başka cihazlar ileride destekleyecektir mutlaka. Ve gerçekten Battlefield 4 oynuyorlardı ve çok iyiydi.
Evet, biliyorsunuz bundan önce ismini tam hatırlamıyorum. Bir cihaz daha vardı bunun benzeri. Yine Kickstarter projesi. Kickstarter'da bayağı bir para toplamıştı. Belimize takıyorduk, koşuyorduk filan. Kinect destekli çalışıyordu. Hı. O cihaza karşılaştırdığınızda bu Mars'tan gelmiş gibi duruyor. Kinect'e ihtiyaç duymuyor. Battlefield'da direkt canlı demosu var. Birebir çalışıyor. Hı. Koşuyor, zıplıyor, yatıyor, tanka biniyor. İnanılmaz bir şey yapmış.
Ve Kickstarter'da 250 bin dolar bağış amacıyla bir proje başlattılar. Şu an için 37 gün var sanırım ve 180 bin dolar toplamışlardı. Ve bekledikleri paranın çok daha fazlasını toplayacaklarına ben eminim.
Evet.
750 dolar üzerine ödeyenlere ise bu ekip Virtualizer'ın yani tam sürümünü veriyorlar diyebiliriz. Tabi bunun yanında Oculus Rift yok. Oculus Rift'i ayrıca almanız gerekecek arkadaşlar. Onun fiyatı da sanırım 350 dolar civarındaydı.
Evet, 350 dolara şu anda bir developer kiti var. İnşallah yani nasip olursa Eylül ayında ben bir tane Full HD versiyonu almayı planlıyorum. Alırsak burada bol bol hep beraber zaten dener konuşuruz üstüne.
Zaten
hatta izleyenlerimizden ofise yakın olanlar da gelip deneyebilirler. Burada evet, bir demo sonu falan da
buradan size davet ediyoruz. Gerçekten biz videoları izliyoruz Mesut'ta. Özellikle uçak oyunları, araba yarışları falan
İnanılmaz.
Harika yani.
Ama tabii ilk önce biz bir alıp deneyelim sonra.
Önce hevesimiz geçsin bizim ondan sonra.
Çocuklara sıra gelmiyormuş. Dur ben deneyeyim, dur ben de yapayım. Ben göstereceğim, dur bak şu nasıl falan diye. Var ya genelde arkadaşına...
Çocukluğumuzdaki gibi.
Evet, çocukluğumuzda öyle bir olay vardı. Arkadaşıma gittim bir tanesini hiç unutmam. Nintendo var. Nintendo'nun bir oyunları var. Mario falan ilk defa tanışıyorum. İnanılmaz geldi bana yani. Avrupa'dan getirmişler onları, kullanıyorlar. Çocuk şimdi Mario oynuyor, ben de Luigi oldum. Çocuk bir başlıyor, Allah'ım 45 dakika ölmesini bekliyorum. Sonra sıra bana geliyor, 2 dakikada ölüyorum. Yine 45 dakika ölmesini bekliyorum. Bir bırak oynayayım değil mi?
Çocuk da çok vicdansızmış ya.
Vallahi öyleydi. Ama evime geldiğinde ben aynısını ona yapmadım. Çıkarken bak, ortaokul zamanlarımızda olan bir olay bu. Çıkarken şey dedi, daha o zaman o bilinç varmış demek ki çocukta. Ya dedi, ben sana çok ayıp etmişim. Kusura bakma dedi.
Örnek olmuşsun.
Yani evet, hissetti onu. Ben bir şey söylemedim ama. Sen oyna ya, ben zaten çok oynuyorum falan demiştim. Bende PC vardı o zaman. Sensible falan oynamıştık. Zaman işte, aklımda nasıl yer ettiyse bak.
Ama okul disiplinde o heyecan geri dönüyor.
Evet, inşallah burada size denetme fırsatı yakalarız.
Şimdi bir diğer haberimize geçelim. PC ve konsol oyun pazarı 2019 yılına kadar 5,5 milyar dolarlık bir küçülme yaşayacak. Aslında bu durum beni çok şaşırtmadı. 46,5 milyar dolardan 41 milyar dolara düşecek. Bu zaten küçülmenin sebebi de tahmin ettiğiniz gibi mobil cihazların yükselişi. Mobil cihazlar sürekli yükseliyor. Zaten firmaların, bu araştırma yapan firmaların beklentisi de mobil oyun pazarının çok büyük atılımlar yapması. Şimdi şöyle bir şey var. Tabii bu küçülme bu oyun pazarının böyle çok da
küçülme değil yani.
Evet. Hani diyorlar ya işte Amerika Birleşik Devletleri %1'lik bir büyüme yaşayacak. Türkiye %10. Ama zaten onlar büyüyeceği kadar büyümüş yani.
Evet,
hani.
Evet.
O yüzden hani bu hala pazarın %50'sini elinde bulundurmaya devam edecek PC ve konsol oyun pazarı ve hardcore oyuncular da doğal olarak bu pazarda oyun oynamaya devam edecekler. Tabii mobil oyun pazarı daha çok zaten Nintendo Wii'de de bunu hedeflemişti. Oyuncu olmayan kesimi oyun dünyasına katmaya hedefliyor.
Yalnız Alkan, şimdi şöyle bir şey var. Android TV var biliyorsun, Google'ın yeni projesi ve Tegra K1 gibi çok güçlü bir yongayla beraber televizyonun altına konumlandırılan bir konsoldan bahsediyoruz. Gamepad'i falan var. Hem medya cihazı hem konsol. Ben bu tip cihazlar sayesinde biraz da mobil oyunculuğun konsolu yeni alabileceğini düşünüyorum. Çünkü artık evinde televizyon altına takıp uzun süre vakit geçirebileceğin bir cihaz var. Bence yazılımcılar daha kaliteli oyunlarla mobil cihazlarda yer alacaklar konusu sürükleyiciliği devam eden. Modern Combat 5 çıktı, yayınlandı mesela. Grafikleri şahane olmuş.
Evet.
Mükemmel olmuş. E tamam, sürükleyiciliği, yapay zekası, fizikleri hala da konsollardan çok uzak.
Kontrollerde
ama,
belki.
Evet, yani. Mobil cihazların geleceğini göstermesi açısından bence çok net.
Tabii şöyle bir şey var. O televizyonun altına yerleştirecek şey, joypad'le birlikte mobil cihaz mı olacak, konsol mu?
İşte mobil cihaz...
Bir melez bir şey olacak.
Evet, mobil uygulamaları çalıştıracağı için tam mobil uygulamaların gelişmesine çanak tutacak.
Evet, oyunları Google Play Store'dan aldığım için herhalde.
Evet, aynen. O yüzden de yani cep telefonunda da çalışabilecek oyunlar onda çalışacaklar. Böylece diyorum çok büyük bir atılım olacağını düşünüyorum ben. Hani hep beraber yaşayıp göreceğiz. Belki Android taşıyan bu oyun konsolları, ki Nvidia Shield'la denedi biliyorsun bir tanesini. Hı. Gelecekte yükselişe geçebilirler. Çılgınca bir yükseliş yaşayabilirler.
Ya ben de açıkçası öyle yükseliş bekliyorum. Çünkü insanların giderek daha zaman oluyor. Nüfus artışı, hayatın daha da hızlanması, bu tarz şeyler insanları evet mobil cihazlara itecektir diye düşünüyorum.
Şimdi Nvidia Shield'dan bahsettik. Mobil oyunculuktan bahsediyoruz. Shield tablet duyuruldu arkadaşlar. 8 inçlik Tegra K1 yongasını taşıyan 4+1 mantığını taşımakta. Bu çok garip bir cümle oldu. 4+1 mantığından da bahsedelim. Şimdi Tegra K1'e baktığımızda 4 tane Cortex-A15 tabanlı yongaya sahip, bir tane de enerji tasarrufu sağlayan bir işlemcisi var. Tegra platformundan aslında tanıdık. Yakından takip eden arkadaşlar bileceklerdir. Eğer uygulama düşük güç gerektiren bir uygulama ise, işte video izlemek, müzik dinlemek gibi, bu tek çekirdek çalışıyor. Eğer oyunlara giriyorsak ya da video işleyeceksek bu 4 çekirdek çalışmaya başlıyor. İşte tablet bu işlemciyi taşıyor. 2 GB belleğe sahip Full HD bir ekranı var ve özel kalemiyle çok hassas çizimlere de destek veriyor. Uzun pil süresi sunuyor ve Wi-Fi Direct üstünden bağlanan bir gamepad'e sahip. Shield gamepad'e baktığımızda şık bir tasarımı var. Konsolların gamepad'lerine çok fazla benziyor, modern konsolların gamepad'lerine. Bu gamepad, yani bu tabletle beraber işte mobil konsol olayı yavaş yavaş cep telefonlarına, tabletlere doğru kayacak diye düşünüyorum. K1 çok güç tüketen bir yonga olduğu için cep telefonlarında göremeyeceğiz ama özel tablet ve cihazlarda bol bol bunlara rastlayacağız. İnşallah ben evvel test ederim. Beni çok heyecanlandıran bir cihaz oldu.
Zaten açıkçası bu tarz cihazlar beni diğer mobil cihazlardan daha fazla heyecanlandırıyor. Çünkü ben bir konsol oyuncusuyum. Genellikle konsolda ve PC'de oyun oynuyorum. Şimdi o tarz oyunlar oynamak istediğimde tableti çıkaracağım ve elimde joypad'le oyunu evet oynayabileceğim. Mesela uzun tren yolculukları olur veya işte onun gibi yolculuklara çıktığımızda
bir
çok
de biliyorsun Nvidia işbirliği yaptı ve Half-Life 2 gibi gelişmiş bir oyun artık Tegra platformlarında oynanabiliyor, Tegra 4 ve K1 üstünde. Yani oyuncunun geleceğini gösteriyor çünkü Half-Life şöyle önemli. Tamam, düşük çözünürlükte, düşük kaplama tekstürlere sahip Android versiyonu ama fizik ve yapay zekasını hesaba kattığımızda mobil oyunculuk için bir devrimdir.
Evet, kesinlikle.
Uzunluğunu, dünyasının büyüklüğünü. Bu yüzden ben Nvidia'nın bu atılımını çok yerinde buluyorum. Oyun konsolu odaklı, oyun odaklı bir tabletle bakalım nasıl bir çıkış yakalayacak. Shield oyun konsoluna göre daha başarılı olacaklardır düşüncesi içindeyim. Depolama alanında birkaç haberim var. Bunlardan bir tanesi Western Digital'den 6 TB'lık RAID sabit disklerini duyurdular. Ve böylece kapasite çıtası bir yükselmiş oldu. Seagate ise 8 TB'lık sabit disklerini duyurdu ve iş partnerlerine dağıtmaya başlamış. Bu iki sabit diskin de henüz fiyatları tam olarak netleşmemiş durumda. En azından ben bu haberi sizler için derlerken netleşmemiş durumdaydı. Seagate'in 8 TB'lık sabit diski çok önemli. Çünkü 8 TB artık kapasitesine ulaşılmış durumda bir 3.5 inçlik sabit diskle. Henüz kaç plakadan oluşuyor, dönüş hızı nedir, kaç megabayt aktarım yapabiliyor, Seagate tarafından açıklanmadı. Sadece partnerlerimizle paylaşmaya başladık dediler ve bulut tabanlı o da çalışacak kişilere 8 TB kapasitenin biçilmiş kaflon olduğunu belirttiler. Bakalım ne olacak, ne zaman sabit disk, bu sabit diskleri bilgisayarımızda göreceğiz. Çünkü şöyle bir durum var. Biz tam 2 TB sabit diski bilgisayarımızı takıyoruz ve diyoruz ki artık depolama sıkıntılarını çözdüm. Cep telefonları 4K video kaydetmeye başladı.
Evet.
Yani hep depolayacağımız datanın boyutu artmakta. Bu yüzden de aslında 2 senede bir sabit disklerimizi en az 2'ye katlamak zorunda kalıyoruz.
Biz bundan bir süre önce işte 500 GB bile yeter diyor konsollara. Şimdi konsollara yetmiyor mesela.
Evet, konsola yetmiyor.
Konsola yetmiyor. Şimdi 4K video falan da işin içine girince bayağı bir ihtiyacımız olacak diye düşünüyorum.
Evet, çok ihtiyacımız olacak. Bakalım ne gelişmeler göreceğiz daha fazla.
Ben oyun dünyasından son bir haber daha vereceğim. Kısa kısalara geçmeden önce Microsoft yayınladığı raporda geçen çeyrekte 1.1 milyon adet Xbox konsolu sattığını duyurdu. Tabii Xbox konsolu derken Xbox One ve Xbox 360 bunun içinde. Ve net gelirlerde 104 milyon dolarlık bir artış yaşanmış. Hani Xbox One zaten hala popüler. Yeni bir konsol sayılır. İnsanlar hala bu konsolu almaya devam ediyorlar. Ve tabii şey diyorlar işte önceki döneme göre %14'lük bir artış yaşandı falan diyor ama yani zaten bu da normal. Xbox One piyasaya çıktı. Yeni yaygınlaşmaya başlıyor.
Doğru.
Bu tarz artistler normal ama Xbox One'ın da satışları iyi gidiyor. Tabi burada Sony'nin biraz gerisinde kaldıkları da bir gerçek. Kinect'in de paketten çıkarılmasıyla birlikte zaten Xbox One'a olan ilgi de artmıştı. Hani bu artist de o yüzden çok büyük bir artist olarak görülemez bence.
Ya şimdi şöyle bir şey var. Duyurular yaptılar. Çok fazla vaatte bulundular. Bu vaatler de bence oyuncuların konsola yönelmesinde etkili olmuş olabilir. Hı hı. Bakalım hep beraber göreceğiz ne olacak orada. Pazarlama kısmından da biliyorsun, pazarlama takımından da işçi çıkartmaya başladılar. Hı hı. Xbox kısmında. O tarafta değişik gelişmeler olabilir herhalde.
Dizileri de iptal ettiler. Tamamen dizilerin birçoğunu iptal ettiler
hatta
aslında.
Hatta bir ara satılacağı konuşuldu o Xbox filminin, biliyorsun.
Evet, sonra evet yalanladılar ama bu söylentinin ortaya çıkması bile...
Belki de rakamları düzeltip, birimleri küçültüp satışı hazır hale getiriyor da olabilirler. Bilmiyorum.
Olabilir. Dizi projelerini iptal etmesi de bence bununla bağlantılı olabilir.
Evet, gerçekten. Bakalım, göreceğiz. Ben Xbox'ın Microsoft'ta kalması taraftarıyım. Çünkü Microsoft'un bence Windows haricinde yaptığı en iyi iş.
Ya zaten bu Xbox markasını Microsoft başa çıkamazsa hani böyle yeni oyunlarla falan, başka hangi firma başa çıkabilir?
Bir ara Amazon olacak diyorlardı. Amazon zaten kendi konsolunu duyurdu aslında. Televizyon altı cihazını duyurdu. Bakalım, çok değişik gelişmeler olabilir yani. 2 sene içinde bildiğimiz tüm firmaları farklı pozisyonlarda görebiliriz. Benim haberim çok enteresan. Akıllı cihazlar ve restoranlarla ilgili. Akıllı cihazların artışı kişilerin restoranlarda geçirdiği vakti arttırmış. Yaklaşık olarak 22 dakika daha fazla zaman harcıyormuşuz artık restoranda. Şimdi diyecekler ki akıllı cihazlarla restoranda yediğimiz yemek ve geçirdiğimiz zaman ne alakası var? Kullanıcılar ilk önce Wi-Fi'ye bağlanmak için, Wi-Fi'ye bağlandıktan sonra sosyal medyada bulundukları yere paylaşmak için, ekstra olarak gelen yemeğin fotoğrafını çekip ne yediklerini göstermek için 22 dakika gereksinim duyuyorlarmış ortalama olarak. Daha fazlası da var. Vakit geçirmek için restoranda oturuyorsunuz, Wi-Fi varsa orada internete bağlanıyorsunuz ve restoranın işine yarıyor. Neden? Bir şeyler içiyorsunuz. Çok beleşli değilseniz tabii. Yani yediğiniz yemeğin yanında.
İçecek satan yerlerde ben sürenin çok çok daha fazla arttığını düşünüyorum. Hani yemeğin yanında. Evet. Çünkü içerken bir yandan da elinizle girebiliyorsunuz ama yemekte biraz daha
evet, olay azalıyor ve 10 yıllık sürece baktıklarında restoranlarda geçirilen süre %70 daha fazla olmuş. Ya insanların parası çoğaldı, daha fazla vakit harcıyorlar ya da gerçekten de akıllı cihazlar ya da vakit geçirecek şeylerin artması insanların üzerinde etkili olmuş. Bir diğer tabii yaklaşım da var. Acaba kadınlar yemek yapmayı mı unuttular? O da olabilir değil mi? Restoranlarda bu kadar
açıkçası
fazla
gittikçe de evet. Kadınlar da iş hayatına girdikçe yemek yapmayı unutuyor olabilirler. O evet, da var
yani. Eşitlik sağlandıkça diyorsun, yavaş yavaş ev işleri erkeklere doğru kalıyor. Bir diğer haberim Çin'den geliyor. Çin'deki internet kullanım oranı, daha doğrusu internete bağlanan kişi sayısı 632 milyona ulaşmış.
Aman tanrım diyoruz sadece.
Evet, nüfusun yarısına denk yalnız. Yani bu çok büyük bir rakam değil onlar için. Hala daha gerideler nüfusun geneline internet yayma konusunda ama inanılmaz bir çoğunluk internete bağlı. Nasıl bir altyapı var, nasıl dayanıyorlar bilmiyorum. Ama Çin'den yakın bir zamanda gelen arkadaşımın anlattığına göre Çin'de kullanılan internet bizim ülkemizdeki internete göre çok büyük farklılıklar içeriyor. Şöyle ki insanlar yurt dışındaki sitelere, mesela YouTube'a bir şey upload etmek için kırtakla atıyorlarmış. Çünkü çok kapalı bir yapı var. İçeride hızlı bir internete sahipler. Neredeyse Amerika'nın oluşturduğu tüm platformların alternatifleri var. Bu Facebook'tan tut Twitter'a kadar kendi platformlarını kullanıyorlar. Ve bu platformlara erişmek istediklerine gerçekten kırtakla atmaları gerekiyormuş. Birçoğu VPN satın almak zorunda kalıyormuş yabancıların. Çünkü yurt dışına kapalı bir internetleri var. Yani internet
devlet tarafından denetleniyor.
Evet, Çin interneti demek daha doğru olur. Çin internetine 632 milyon kişi bağlanıyor arkadaşlar. Zaten fark etmişsinizdir, Çince sitelere bağlanmaya kalktığınızda teknoloji haberlerini oradan daha rahat alalım diye. Ya resimleri gelmiyor, ya verdikleri linkler çalışmıyor. Bu kadar sıkıntılı bir erişim var o tarafa.
Ama işte bu kullanıcı kitlesinin genişlemesi de batılı firmaların da bayağı bir iştahını kabartıyor. Yani orada yatırımlar artıyor, yazılım konusunda veya oyunlar konusunda yeni firmalar kuruluyor.
Evet.
O pastadan pay almak isteyecekler de artacak.
Özellikle free to play'cilerin çok fazla işine geliyor tabii internete bağlanan Çinliler. Çünkü Çinliler bir şeye odaklandıkları zaman gerçekten suyunu çıkartıyorlar. Bilgisayar başında ölenlerden tut da çocuğunu unutanlara kadar biliyorsun birçok haber geldi oradan. Ben bir küçük rakam daha vermek istiyorum. Şimdi Çin'de internet daha çok büyük merkezlerde, şehirlerde odaklanmış durumda. Kırsal kesimde olmadığı için genel olarak halkın ne kadar ulaşmışlar? Bir saniye, %40 üçüne ulaşabilmişler genel olarak internet kullanımında. Amerika'da ise bu oran %87 civarındaymış kırsal kesimlere kattıkları için. Türkiye'miz konusunda rakamları bulamadığım için burada paylaşamıyorum ama ülkemizde de yüksek olduğunu düşünüyorum. Çünkü ülkemizde de gerçekten köylere kadar fiberler çekildi, ADSL'e bağlanabiliyorlar.
Evet, ülkemizin durumu çok kötü olarak görülüyor ama sen de zaten yurt dışı deneyimlerini paylaşmıştın.
Gerçekten iyi aslında. Evet. Ben son bir haber daha vereyim, sonra senin haberleri bitirelim.
Tamam.
Çünkü çok bir tane haberim kaldı, bu da Xiaomi ile ilgili. Xiaomi arkadaşlar, Xiaomi diye yazılıyor. Xiaomi diye okunuyor, çok enteresan bir şekilde. Bu firma Çin'in önde gelen cep telefonu ve mobil cihaz üreticilerinden bir tanesi ve asıl özelliği çok düşük fiyatta sadece internet üzerinden satış yapması. Mi 3 modeli tepe modeliydi, şimdi Mi 4 modelini duyurdular. 5 inçlik Full HD ekranlı, Snapdragon 801 AC'yi kullanan 3 GB bellekli, 3080 mAh bataryaya sahip olan ve 16-64 GB kapasitelerle piyasaya sürülmüş bir cep telefonundan bahsediyoruz. Mi 3 ile karşılaştırıldığında çok büyük bir ilerlemeye sahip değil bence. Aynı şu an piyasada tepe modeller gibi oldu, piyasadaki tepe modeller gibi. O da sadece bir işlemci yenilemesi geçirmiş, biraz da belleği arttırmış gibi duruyor ama fiyatı yine enteresan. 400 dolarlık bir fiyata sahip olacak cep telefonu. Çin için baktığımızda aslında biraz pahalı kalıyor ama ülkemizdeki telefon fiyatlarıyla karşılaştırdığımızda bu özelliklere sahip bir telefon için gayet iyi bir fiyata sahip. Aynı zamanda firma bir tane de akıllı bileklik tanıtmış durumda. Bu koşu bilekliğini de 20 dolar seviyesine satacaklarmış. 30 gün boyunca pili dayanabiliyormuş ve evet uykumuzu, yaptığımız hareketleri direkt kayıt altına alıp kaç kilo yaktığımızı söyleyebiliyor. Bu firma yıl sonuna kadar da ülkemize satışa başlayacak. Eğer bir sorun olmazsa büyük ihtimal Mi 3, Mi 4 gibi modelleri de buradan satın alabileceğiz.
Yani bu tarz firmalara ihtiyacımız var. Hani Çin en azından bizi bir pahalılıktan kurtaracak gibi görünüyor.
Evet, gerçekten
konuda.
Öyle.
Şimdi ben arkadaşlar kısalara geçmek istiyorum. İlk haberim Sony'nin sürekli reklamını yaptığı bir şey. 1080p 60 fps. Fakat bu oyun yeni Uncharted oyunu PlayStation 4 için hazırlanan. Naughty Dog yaptığı açıklamada yeni oyunda 1080p ve 60 fps oranını hedeflediklerini söyledi. Biliyorsunuz zaten Microsoft hani bu değerleri pek yakalayamadı oyunlarında. Sonunda bunun reklamı yapmaktan geri durmuyor. Zaten Last of Us Remastered'da da remaster sürümünde de 1080p 60 fps bir vurgusunu yapıyorlar. Hani bakalım oyunun satışları...
Kamyoncu da şu an kutluyor herhalde konuyu. Bilmiyorum geldi mi yayına sesi ama... Çok,
PlayStation'cı kamyoncu.
Aynen.
Şimdi yine bir PlayStation 4'ten başka bir haberimiz var. PlayStation 4 çok yakında 3D Blu-ray filmleri de oynatabilecek. İlk başta bu destek yoktu arkadaşlar. 1.75 güncellemesiyle birlikte artık 3D Blu-ray filmleri de PlayStation 4'te
ya bu yeni konsollar bir aceleye gelmiş gibi. Yani eski konsollarda bulunan o DNA özellikleri, F3 alabilme falan filan, duvar kağıdını değiştirebilme yeni konsolda yok mesela. Kullanıcılar hala da bunların güncellemeyle gelmesini bekliyorlar. Sony ise 3D Blu-ray desteğini daha yeni ekliyor.
Bence şey hani bu yayıncı firmalar bu Microsoft'a ve Sony'ye baskı yaptılar. Çünkü Ubisoft sürekli şikayet ediyor bu konularda. Bunlar da sanki dediğim gibi biraz aceleye getirerek hemen bunu çıkaralım sonra özellikleri ekleriz dediler.
Herhalde öyle bir şey bana.
Bir başka benim ise yeni Bioshock oyunundan. 2K International bir Twitter'dan bir görsel yayınladı. İşte Hava'nın elmayı tutmasıyla ilgili bir görsel ve bu görselle birlikte yeni Bioshock oyununa bir gönderme yaptılar. Irrational Games'te kapatılmıştı Bioshock Infinite'in iyi satışlarına rağmen. Tabii artık 5 yıl geliştirilen bir oyunun getirisi de çok fazla olmuyor. Yüksek bütçeler harcanıyor. Bakalım bu oyunu kim geliştirecek? Böyle bir oyun gelecek mi? Bunu yakında öğreneceğiz. Dördüncü haberim ise sizi e-spora yöneltebilir arkadaşlar. E-spor tarihinin en büyük ödülü verildi. Dota 2 turnuvasında The International adlı turnuvada birinci olan ekibe 5,5 milyon dolarlık ödül verildi.
Müthiş bir rakam.
Yani hani bugün futbolcuların falan kazandığı ödüller gibi. Nübe adlı ekip kazandı. İkinci 1,5 milyon dolar kazandı. Üçüncü ise 1 milyon dolar. Hani bazen işi gücü bırakıp bu oyunları mı oynasam diye aklımdan geçmiyor değil. Benim kısalardan aktaracaklarım şimdilik bu kadar.
Evet arkadaşlar, yine bir ikisi birin daha sonuna geldik. Son kısımda ilginizi çekebileceğini düşündüğüm bir video paylaşıyorum. Assassin's Creed'in yeni versiyonu ile ilgili bir canlandırma yapılmış ve şu an yaşadığımız zamanda Assassin's Creed'çiler düşmanlarını kovalıyorlar ama öyle bir kovalama ki bu, siz de göreceksiniz, sabahtan akşama kadar oradan oraya zıplıyorlar, kamyonun arkasına takılıyor, otobüslerle yolculuk ediyorlar. Enteresan bir video olmuş.
Bir çeşit Watch Dogs.
Evet, umarız beğenirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.
Hoşçakalın.
T'as rien à faire ici.
Allez, barre-toi.